Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Eserin adı Eğitim Birsen Eğitimciler Birliği Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlık Kitabı. Türü Eğitim, ISBN 978-975-6153-60-4. Bu kitap 863 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Eylül 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Ön söz. Eğitim Birsen kurulduğu günden bu yana slogana dayalı bir sendikal anlayıştan hep uzak durmuş, hiçbir zaman ücret sendikacılığının kısır döngüsüne takılıp kalmamış, akademik ve bilimsel yaklaşıma sahip hizmet sendikacılığının en önemli temsilcisi olmuştur. Bu çerçevede enerjisini kısır çekişmelere sarf etmektense sorunların çözümüne harcamayı tercih etmiş, üyelerine ve eğitim çalışanlarına hizmet üretmeyi amaç edinmiştir. Çalışanlar, hele ki kamu çalışanları yönünden, sendikalar sigorta gibidir. Sendikanın varlığı ve gerekliliği zor zamanlarda daha iyi idrak edilir. Çalışanlar, emeğinin karşılığını alamadığında ve haksızlığa uğradığında yanında olunmasını, hakkının savunulmasını istediği gibi diğer çalışanlarla girdiği yarışta ya da mesleki gelişim aşamalarında da örgütlü gücü yanında görmek ister. Zaman dahil her şeyin ilerlediği, dünya hayatında insanın mesleğinde ilerlemesinin, kariyer yapmasının olağan ve istenir bir karakter özelliği olduğu şüphe götürmez. Kariyer yapmak, aynı işi, aynı mesleği icra eden insanlar arasından sıyrılmak, o işi iyi yapmanın yanında herkesin gösterdiği çabanın çok daha fazlasını göstermek de mümkündür. Bu ise aynı çizgide başlanılan yarışa iyi bir hazırlık yapmakla mümkündür. Eğitim Birsen bu çerçevede eğitim çalışanlarının kariyer yapmaları doğrultusunda dünden bugüne sendika bünyesinde temerküz eden bilgi ve imkanları üyelerinin en fazla ihtiyaç duyduğu zamanda hizmetine sunmuştur. Eğitim Birsen hiçbir zaman sadece öğretmen sorunlarına ve öğretmen sorunlarının çözümüne yoğunlaşmamış. Diğer eğitim çalışanlarının da daha nitelikli eğitim için daha nitelikli eğitim ortamları sağlama yönüyle eğitim hizmetine önemli katkılarının bulunduğu bilincinden hareketle hizmetli, memur, teknisyen, sayman, şef gibi değişik ünvanlarla görev yapan eğitim çalışanlarına da azami katkı sunmaya gayret etmiştir. Eğitim Birsen, hizmetlilikten memurluğa geçme, memurluk sınıfları içerisinde yatay dikey görev değişiklikleri ve yükselmelere ilişkin imkanlar oluşturulması yönünde kararlar alınmasını sağladığı gibi sınavlar yoluyla gerçekleştirilen görevde yükselmeler için sınavlara hazırlık kursları açma, bu hususta kaynak olarak kullanılabilecek materyaller üretme yönüyle de öğretmenler dışındaki diğer eğitim çalışanlarının hep yanında olmuştur. Bu çerçevede Eğitim Birsen, Mevzuat Komisyonu tarafından hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlık Kitabı, sınava katılacak olan eğitim çalışanları için istifade edecekleri derli toplu bir kaynak hüviyeti taşımaktadır. Önceki dönemlerde milli eğitim çalışanlarına yönelik eğitim kurumları müdür ve müdür yardımcılığı sınavı, şube müdürlüğü sınavı ve aday öğretmenlerin adaylık sınavı ve yüksek öğretim kurumları çalışanlarına yönelik yüksek öğretim kurumları görevde yükselme sınavı için kaynak kitap üreten Eğitim Birsen, her geçen gün her bir yeni sınavla artan tecrübesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan hizmetli ve memurlarımızın Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavı için de elinizdeki kaynak kitabı üretmiş bulunuyor. Titizlikle hazırlanmış bu kitabı üyelerimizin kullanımına sunmaktan Eğitim Birsen olarak mutluluk duyuyoruz. Kitabın hazırlanmasında ve yayımında emeği geçen herkese teşekkür eder, sınava katılacak olan tüm eğitim çalışanlarına başarılar dilerim. Ali Yalçın, Eğitim Birsen ve Memur Sen Genel Başkanı. Sunuş. Eğitim Birsen genelde insanlık tarihiyle eş, hak-batıl mücadelesinde hakkı tahkim ve tavsiye etme görevini yerine getirmek, ait olduğu medeniyetin değerlerini muhafaza ve müdafaa etme amelinin bir unsuru olmak, iyilikleri önermek ve kötülükleri önlemek, özelde ise eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek üzere kurulmuştur. Başka bir ifadeyle Eğitim Birsen 300 yıl fiziki olarak geriye çekilen, 150 yılda ruhuna yönelen saldırılar karşısında içine kapanan milletimizin kaybettiğini kaybettiği yerde arama gayretiyle eğitim sahasında milli bir duruş meydana getirme, bu milli duruşu ise özündeki ateşi harlandırarak bütün yurt sahasına yayma düşüncesinin tezahürüdür. Enerjisini, gücünü, imkanlarını milletten alan ancak milletin tam karşısında konumlanarak milletin ruh kökünü tahrip etmeye yönelen askeri, siyasi, muvazi, her türlü yapının çağdaş metotlarla millete kurabileceği tuzaklar karşısında uyanık olmanın ve gerektiğinde saldırıları püskürtmenin zinde gücüdür Eğitim Birsen. Eğitimi milletin topyekun uyanışının manivelası olarak değerlendirerek, mutlu ve müreffeh bir Türkiye idealini yerli fikirlerle katkı sunma mücadelesi olarak değerlendirdiği yolculukta, geride bıraktığı 22 yılda kendisinden beklenenleri gerçekleştirmeye devam eden Eğitim Birsen, 23. yılda da özlük ve özgürlük mücadelesinde yeni kazanımlar ortaya koymaya devam etmektedir. Hizmet sendikacılığında öncü rol oynayan Eğitim Birsen, 2014 yılı Eylül ayında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı için hazırlamış olduğu kitapla bu alanda üyelerimize çok ciddi bir kaynak oluşturmuş ve sınava gelen arkadaşlarımızın başarısı için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. 2015 yılında tekrarlanacak olan bu sınav için kitabımız değiştirilen mevzuatlar da dikkate alınarak güncellenmiş, bir önceki sınavda çıkan sorular konu başlıkları altına eklenerek yapılacak sınavla ilgili bir fikir sahibi olunmasını amaç edinmiştir. Oluşturduğumuz profesyonel yazılım ve uzman ekibimiz ile çok titiz bir çalışma yapılarak hazırlanan konu başlıklarımız ile ortaya çıkan bu kaynak kitap, sınava hazırlanan ve başarılı olmayı hedefleyen adaylara yardımcı olmak amacıyla sınavın kapsamına soruların yapısal özelliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitapta soru çıkacak konu alanlarına ilişkin bilgiler, yetişkin öğrenme ilkelerine ve çoktan seçmeli test tekniğinin gerektirdiği öğretim düzenlemelerine göre verilmiştir. Kitabın hazırlanmasında ve yayınlanmasında emeği geçen mevzuat komisyonumuza, hazırlık ve grafik çalışmaları için basın ve iletişim birimimize teşekkürlerimi sunuyor, sınava hazırlanan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hasan Yalçın Yayla, Genel Başkan Yardımcısı. Türkçe Dil Bilgisi. Sözcükte anlam. Gerçek, temel anlamlı sözcükler. Sözcüklerin herkes tarafından bilinen ortak anlamıdır. Bir sözcüğün söylendiği anda ilk akla gelen anlamı, o sözcüğün gerçek, temel anlamıdır. Örnek, babam işte çalışıyor. B. Yan anlamlı sözcükler. Sözcüklerin gerçek anlamlarına zamanla yüklenen yeni anlamı denilmektedir. Yan anlam, gerçek anlamla ilgili olmakla birlikte sözcüğün benzetme yoluyla kazandığı yeni anlamdır. Örnek, sıranın gözü dolu. C. Mecaz anlamlı sözcükler. Sözcüklerin gerçek anlam ve yan anlamlarından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmalarıdır. Benzetme veya yakıştırma yoluyla meydana gelir. Örnek, karanlık günler geride kaldı. Ç. Karşıt, zıt anlamlı sözcükler. İçerdikleri anlamlar açısından tezat içeren sözcüklerdir. Örnek, ileri geri, sık seyrek, iyimser kötümser. D. Eş anlamlı, anlamdaş sözcükler. Yazılışları farklı olan ancak aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. E. Eş sesli, sesleş sözcükler. Yazılış ve okunuşları aynı olan ama anlamları birbirinden farklı olan sözcüklerdir. Bunlar yalın halde olabildikleri gibi ek almış halde de olabilirler. Örnekler, yüzü sana dönüktü. F. Özel anlamlı sözcükler. Söyleyişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler, anlamca daha dar kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. Çiçek genel, hanım eli özel anlamlı sözcüktür. G. Somut anlamlı sözcükler. Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklerdir. Örnek, gürültü, aydınlık, mavi, koku, deniz. H. Soyut anlamlı sözcükler. Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız kavramları ifade eden sözcüklerdir. Örnek, iyilik, hayır, özlem, aşk, sevgi, vicdan, umut, sevinç, keder. I. Nicel anlamlı sözcükler. Kavramları sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklerdir. Örnek, uzun ipleri kes, yüksek duvarlı bahçe, ağır çanta. I. Nitel anlamlı sözcükler. Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren, sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifade eden sözcüklerdir. Örnek, burada lezzetli yemekleri bulabilirsin. Anlam aktarmaları. A. Deyim aktarması. Aralarında az çok ilgi bulunan iki şey arasında bir benzetme kurarak bu sözcüklerden birinin adını diğerine vermeye deyim aktarması denir. Mecaz anlam veya yan anlam da denmektedir. Deyim aktarmalarının türleri şunlardır. Organ isimlerinin ve insanla ilgili sözcüklerin doğaya uygulanması. Makine kolu, yorgun dağlar, yol ağzı, dağın eteği, dağın başı. Doğa ile ilgili özelliklerin ve unsurların insana uygulanması. Aslan parçası Mehmetçik, P Pişkin adam, aslanlar yurda döndü. Somutlaştırma. Dil tutulmak, konuşamamak. Bu olay onu psikolojik olarak yıprattı. Duyularla ilgili kavramlar arasında aktarmalar. Bir duyuya ilişkin bir kavramın başka bir duyu için kullanılmasıdır. Tatlı ses, acı soğuk, sert sözler, sıcak renkler, acı feryat gibi. B. Ad aktarması, mecazı mürsel. Bir kavramın kendisini anlatan sözcükle değil de onunla yakın ilgisi bulunan başka kelimelerle anlatılmasıdır. Bu söyleyişte benzetme amacı güdülmez. Örnek, okuldan seni aradılar. Okul sözcüğünde ad aktarması vardır. Okuldan memur ya da bir yönetici aramıştır. Cümlede anlam ve anlatım. 1. Anlam ilişkilerine göre cümleler. A. Sebep-sonuç ilişkilerine göre cümleler. Bir yargının veya gerçekleşen bir işin sebebinin veya sebeplerinin bildirildiği cümlelerdir. Sebep-sonuç ilişkili cümleler. Neden, niçin sorularına cevap verir. Cümlede sebep-sonuç ilişkisi çünkü bağlacıyla, edatlarla için, dolayı, ötürü, den ekiyle sağlanabilir. B. Koşul, şart anlamı bildiren cümleler. Yargının veya işin gerçekleşmesinin bir şarta bağlı olduğunu bildiren cümlelerdir. Koşul ilişkisi cümlede genellikle sağ, se, şart gibiyle ama ancak, fakat bağlaçlarıyla ınca, ince, dıkça, dikçe, zarf fiili ekleri ve üzre edatı ile sağlanır. C. Açıklama cümlesi. Nedeni bilinmeyen bir durum veya anlamı kapalı bir kavram hakkında bilgi veren cümlelerdir. 2. Anlatım şekilleri. A. Nesnel, objektif anlatım. Kişiden kişiye değişmeyen, kişisel görüş ve duyguları içermeyen, ölçülebilen gerçekleri dile getiren cümleler nesnel anlatımlı cümlelerdir. Örnek, İstanbul 1453 yılında fethedilmiştir. B. Öznel, subjektif anlatım. Öznel anlatım, kişiden kişiye değişen, kanıtlanma imkanı olmayan, söyleyenin kişisel görüşlerini içeren cümleler öznel anlatımlardır. Örnek, bu kitap benzerlerinden çok farklı bir eserdir. 3. İçerdikleri duygu, düşünce ve duruma göre cümleler. A. Ön yargı içeren cümleler. Kişilere, olaylara, varlıklara dair önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz bazı düşüncelerin yer aldığı cümlelerdir. B. Varsayım bildiren cümleler. Gerçekte olmayan ancak bir an için olmuş gibi düşünülüp sonuçlarının ne olacağı hakkında fikir edinmek amacıyla bir şeyin geçici olarak varsayıldığı cümlelerdir. Bu tür cümlelerde tut ki, diyelim ki, varsayalım ki, farz edelim gibi ifadeler yer alır. C. Olasılık, tahmin bildiren cümleler. Bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya sonuçlarını hakkında bir kanaat ileri sürmeye tahmin denir. Ç. Öneri içeren cümleler. Bir durum karşısında yapılması veya olması gerekeni, bir eksikliğin giderilmesi, bir problemin çözümü için ne yapılması gerektiğini ifade eden cümlelerdir. D. Uslup bildiren cümleler. Bir konunun ele alış şekline uslup denir. Cümle kuruluşları, sıfatların kullanılış sıklığı, sanatlı ifadeye yer verişi, dili kullanış şekli gibi özelliklerin dile getirildiği cümleler uslup bildiren cümlelerdir. E. İçerik bildiren cümleler. İçerik bildiren cümleler bir eserde yazarın veya şairin ele alıp işlediği konu hakkında bilgi veren cümlelerdir. Paragraf düzeyinde anlam. 1. Paragrafta ana düşünce. Paragrafın esas yapısını ana düşünce cümlesi meydana getirir. Paragrafta yer alan diğer cümleler bu ana düşünceyi tamamlayıcı, açıklayıcı bir işlev taşırlar. 2. Paragrafta yardımcı düşünceler. Paragrafta yer alan ana düşünceyi desteklemek, açıklamak, İleri sürülen düşünceyi inandırıcı kılmak için yardımcı düşüncelere önem verilir. Paragrafta anlatım biçimleri. A. Öyküleyici anlatım. Bu anlatım biçiminde esas olan bir olaydır. Öyküleyici anlatım, zaman, yer, kişi kadrosu, olay gibi unsurlardan oluşur. B. Betimleyici. Tasvir anlatım. Varlık, nesne ve mekanların özelliklerini sözcüklerle resim yapar gibi anlatmaktır. Bu anlatım biçiminde önemli olan gözlemdir. C. Açıklayıcı anlatım. Bir şeyi öğretmek, bir konuda bilgi vermek, herhangi bir konuyu, düşünceyi açıklamak, ortaya koyma amacını taşıyan anlatım biçimidir. Bu anlatım biçiminin en belirgin özelliği bilgi verme ve öğretme olduğu için ele alınan konu ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Nesnel, bilimsel bir üslup gerektirir. C. Tartışmacı anlatım. Herhangi bir düşünceyi, yargıyı ve teklifi çürütmek ya da bir olguyla ilgili düşünceyi, kanıyı değiştirmek amacıyla kullanılan anlatım biçimidir. Bu anlatım biçimi de düşünceyi geliştirme yollarından karşılaştırma, açıklama, soru sorma, tanımlama gibi unsurlardan yararlanılır. Bu anlatımın da temel amacı öğretmektir. Tartışmacı anlatımın en belirgin özelliği konunun tartışılarak sonuca bağlanmasıdır. Düşünceyi geliştirme yolları. A. Tanımlama, B. Karşılaştırma, C. Örnekleme, Ç. Tanık gösterme, D. Benzetme. Aralarında benzer yön bulunan iki şeyden ortak yön bakımından zayıf olanı güçlü olana benzetmektir. Bu anlatım yolu benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı gibi unsurlardan oluşur. E. Kişileştirme. İnsana özgü niteliklerin insan dışında kalan canlı ve cansız varlıklara verilmesidir. Ses bilgisi. 1. Türkçe'de sesler ve ses uyumu. Ünlüler. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Kalın ünlüler. A, I, O, U. İnce ünlüler. E, I, Ö, Ü. Ünsüzler. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Sert ünsüzler. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Yumuşak ünsüzler. B, C, D, G, yumuşak G, J, L, M, N, R, V, Y, Z. A. Büyük ünlü uyumu. Türkçe'de sözcüklerin ilk hecesinde kalın ünlü varsa bunu takip eden hecelerdeki ünlüler de kalın olur. İlk hecede ince ünlü varsa sonraki hecelerdeki ünlüler de ince olur. Buna büyük ünlü, incelik kalınlık uyumu denir. B. Küçük ünlü uyumu. Düzlük yuvarlaklık uyumudur. Bu uyumun iki yönü vardır. Küçük ünlü uyumuna göre düz ünlülerden A, E, I, I, sonra yine düz ünlüler A, E, I, I gelebilir. Yuvarlak ünlülerden O, Ö, U, Ü, sonra ya geniş A, E ya da yuvarlak dar U, Ü ünlüleri gelir. Türkçe'de ses olayları. A. Sert sessizlerin yumuşaması. Sert ünsüzle biten bir sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. P, Ç, T, K, B, C, D, yumuşak G. B. Ünsüz sertleşmesi, benzeşme. Türkçe'de sert ünsüzlerle F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Biten sözcüklerin sonuna C, D, G ile başlayan bir ek geldiğinde bu ekin başındaki ses Ç, K, T, Y dönüşür. Bu ses olayına ünsüz benzeşmesi, sertleşmesi denir. C. Ünlü düşmesi. Bazı iki heceli sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında son hecedeki ünlü düşebilir. Buna ünlü düşmesi denir. Ç. Ünsüz düşmesi. Sonu K ile biten sözcüklere cik küçültme eki gelince K ünsüzü düşer. Bu ses olayına ünsüz düşmesi denir. D. Ünlü daralması. Şimdiki zamanda çekimlenmiş bazı fiil köklerine yor eki getirildiğinde fiilin sonundaki geniş ünlü de A, E. Daralma oluşur. Birinci ayrımın sonu sayfa 8.